Bugüne kadar hep oyu kaldı. Bundan sonra sıra bizde. Ankara'nın, şehrin geleceği, parlayan yıldızı Sincan.
Ama bu da bakıldığında insana dokunan çok önemli bir hizmet.
Yani ben bu şehri nasıl anlatırım bunu?
Siz 2023'ü nasıl görüyorsunuz Sincan üzerinde?
Şimdi hep bir öncekinden daha önemli seçimleri. Şimdi bu yolculuk çok önemli, çok kıymetli bir yolculuk.
Sincan süreçte nasıl bir strateji planıyla karşı karşıya?
Hani bizim insanımız okumaz denen algıyı bir kere çökerttik. Ben sizlerle birlikte olduğum zaman sizden daha çok şey öğreniyorum aslında. Gece gündüz demeden çalışmaktan başka çaremiz yok.
Şimdi Ankara, Sincan tabii tarih açısından da çok önemli. Ankara için de çok önemli. Böyle bir ilçenin belediye başkanı olmak nasıl bir duygu? Önce oradan başlayayım.
Sincan bir taraftan bir metropol ilçe. Hani Ankara'nın merkez kütlesini tamamlayan merkez ilçelerden bir tanesi. Ama birçok yönüyle ayrı bir şehir gibidir. Kendine ait dinamikleri olan, kendine ait farklı bir kamuoyu olan bir şehir ve tabii geçmişte İpek Yolu'nun üzerinde bulunması bakımından ciddi önem arz eden bir şehir. Biz de buna ilişkin bir çalışma yaptık Adem Bey. Yani 2 yılı bulan bir çalışma oldu. Ankara uzmanı bir hocamız Sincan'ın kültür ve tarih atlasını çıkarttık. Yani geçmişten bu tarafa Sincan'la ilgili söylenmiş ne varsa bunu bir kitapta toparladık. Ve bunun içerisinde tabii tarihsel kayıtların içine coğrafi özellikleri, bitki örtüsünü, sosyalitesini de katarak böyle çok böyle eşsiz bir eser olduğunu düşünüyorum. Yakında onun da lansmanını yapıp tanıtacağız. Orada Sincan'a dair doğru bildiğimiz yanlışları ve yanlış bildiğimiz doğruları da tespit ettik.
Arada sizin de şaşırdığınız çok şeyler
çıktı mı? Çok şeyler oldu. Mesela bu bölgede yetiştirilen bitki, mesela ipek böcekçiliği yapılıyor bundan 100 yıl önce. Çok eski de değil. İşte burada tütün yetiştiriliyor. Hani şimdi bugün çiftçilerimize anlatsak kimse inanmaz buna. Ama biz bunları Osmanlı'da bu ürünlerden vergi alındığını tespit ettik. Biz temettü defterlerinden, Osmanlı sannamelerinden, nüfus kayıtlarından, Osmanlı nüfus kayıtlarından. Mesela Sincan'ın isminin nereden geldiğine dair böyle tevatürler vardır. Ve böyle biraz da argo tevatürler falan da vardır. Burada çok zikretmek istemiyorum. Ama bunun hiç de öyle olmadığını gördük. 1415. yüzyıl Fatih Sultan Mehmet dönemine ait sannamelerde Sincan köy olarak ismi net bir şekilde geçiyor. Onu gördük.
Bir de o günden bugüne kadar bozulmadan gelmiş olması da çok önemli bir değer değil mi yani?
Evet. Çok enteresan bir özellik. Yani Sincan'ın aslında şöyle ifade edeyim. 1920'lere kadar baktığınız zaman işte 15-20 haneli bir köy Sincan. Hatta Sincan'dan ziyade burada Bacı Mahallemiz ve İstanoz Kasabası, Zihir Vadisi'nde kurulu İstanoz Kasabaları çok daha önemli merkezlermiş tarih boyunca. Oralar kasaba merkezleri, nahiye merkezleri hükmünde filan. Ama gelişen süreç içerisinde Sincan ön plana çıkıyor. Yani 1920'lerde ilk Romanya ve Bulgar göçmenlerinin Sincan'a iskan edilmesiyle başlayan bir süreç. Daha sonra tabii bu göçler artarak devam ediyor. Sonrasında da işte 56 yılında Sincan belediye oluyor. Ve o belediye olmuş ama yani böyle 2500 nüfuslu bir belediyelik. Sonrasında tabii asıl büyüme 80'lerden sonra tabii böyle. Özallı yıllarla başlayan.
Bir de göç almaya başlıyor tabii ondan sonra.
Tabii. O zaman şöyle düşünülmüş. Yani işte Ankara'ya yaklaşık 25-30 kilometre mesafede daha böyle mütevazi koşullarda yaşanabilecek bir uydu kent gibi. Yani işte mesai Ankara'ya gidilip işte gece yatmaya buraya dönülecek.
Kafa dinlemeye de belki hafta sonları.
Tabii ha, kafa dinlenen de bir yer.
Bir de şey diyeyim başkanım, burası hani sözünüzü kestim ama nüfus olarak da şu anda sadece Ankara'nın değil Türkiye'nin de birçok ilçesinden çok daha büyük bir
yer. 41 ilin toplam nüfusundan büyük. Ve Türkiye'de de en büyük 20. ilçe. Yani bizden büyük ilçeler de var tabii. İşte İstanbul, Esenler, işte
Bağcılar,
Gaziantep'in işte sanırım Şehit Kamil miydi? İşte vesaire. Ankara'da Çankaya, Keçiören vesaire gibi. 20. büyük ilçeyiz. Ama 41 ilin de toplam nüfusundan daha büyük bir yerden bahsediyorum.
Siz aslında bir il olsaydınız, yani Ankara bir il, Sincan bir il olsaydı neredeyse büyük şehir olmayı zorlayacak bir herhalde.
Tabii 150 bin daha oldu büyük şehir oluyoruz.
Büyük şehir.
Yani şu, resmi nüfusun da üzerinde fiili yaşayan sayısı var.
Evet.
Yani Sincan'da fiilen 700-800 bin civarında yaşayan insan var. Ya bizim böyle seçim dönemlerinde de o bakımdan böyle şeyler olur. Seçimden 3 ay önce işte buradan ayrılma açıklamalar filan olur. Memlekete. Böyle kendi muhtarını vesairesini filan. Biz de anlatıyoruz tabii. Yani işte bakın burada yaşıyorsunuz, buradan hizmet alıyorsunuz ve belediyeler de yaşayan insan sayısına göre İller Bankası üzerinden aldığı para. Bunu da hatırlatıyoruz ama yine de ne kadar söylerseniz söyleyin bu oluyor tabii.
Şimdi şöyle tabii ki sizi konuşacağız ama burada siz ve sizin gibi bazı ilçelere haksızlık edildiğini düşünüyorum ben. Bu konularla da ilgilenirim yani. Okuma yapmalarını da severim bu tarz konularla ilgili. Siz şimdi merkezden bir bütçe alıyorsunuz. Bütün ilçeler ve iller gibi. Ama sizin yüz ölçümünüz çok büyük. Yani mesela Konya'da Akşehir neredeyse Konya'ya 2 saatlik mesafede. Oraya da hizmet götürmesi gerekiyor Büyükşehir Belediyesi'nin. Merkezdeki bir yere de hizmet götürmesi gerekiyor. Ama oraya götürdüğü hizmet tabii maliye çarpan olarak çok daha yüksek. Bu bir büyük bir dezavantaj değil mi?
Çok büyük bir dezavantaj. Ben de aslında bunu yetkililere gördüğüm zaman izah ediyorum. İşte bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza. Bunun böyle tekrar bir elden geçirilmesi gerektiğini
söylüyorum. Görün bizi diye.
Ama şöyle bir yanlış da bir algı var. Diyorlar ki ya Sincan'da 5 tane organize sanayi bölgesi var kardeşim. Senin gelir problemin olmaması lazım diyorlar. Ben de diyorum ki organize sanayilerin kendine has kanunları var. Organize sanayiler belediyelere para vermiyorlar ki. Her şeyden muaflar.
Evet.
Biz ne imar parası alabiliyoruz, işte ruhsat parası. Çünkü o her şey ruhsatını kendileri veriyorlar. İmar planlarını kendileri yapıyorlar. Dolayısıyla belediyeyle bir işleri yok onların.
Bir de şimdi Sayın Varank orada çok ciddi bir teşvik de yapıyor. İşte arsalar, değil mi? Altyapı, üst yapı
tabii,
vesaire.
Tabii.
Yani teşvik. Aslında fabrika açılması açısından çok kıymetli
tabii,
bir
tabii.
teşvik ama bu taraftan da bence siz Sayın Varank'la bu konuyu bir görüşün.
Evet. Yani o yanlış algıyı çok yerde ben de anlatıyorum. Yani biz organize sanayilerin bu anlamda da doğrudan bir bize bir katkısı olmuyor ama istihdama katkısı var tabii.
Evet.
Biz de o anlamda önemli görüyoruz. Üretim demek işte döviz girdisi demek, döviz girdisi demek, cari açığın kapatılması demek, istihdam demek vesaire bu anlamlarda çok kıymetli. Ve Sincan'da tabii 5 tane organize sanayinin olduğu Ankara'nın sanayi üssü, hatta bırakın Ankara'yı Türkiye'nin en önemli sanayi üssünden birisi olmaya doğru hızlı adımlarla yürüyor ve ben bunu böyle bir abartı olarak söylemiyorum. Yani yakın zamanda, orta vadede diyebilirim. Sincan, İzmit'le, Bursa'yla, İstanbul'la, İzmir'le işte bu anlamda yarışacak bir yer. Böyle de bir tabii özelliği var. Yani bu Sincan'ın dinamizmini artıran unsurlar bunlar. Yani 5 tane organize sanayi bölgesinde yaklaşık 100 bin kişi çalışıyor. Bunun işte getirdiği nüfus hareketliliği, konut hareketliliği, ticari hareketlilik tabii ki. Ayrı bir şey bir taraftan işte 880 kilometre kare gibi oldukça büyük bir metropol bir ülkeye göre çok büyük bir yüz ölçüm ve münbit topraklar adeta. Hem tarım alanında hem böyle biz mesela geçen yıl 25 bin civarında Ankara nüfusu artıyor. 15 bini Sincan. Yani şimdi bu doğumlar ve dış göçlerle de açıklayamıyorsun sadece. Ha, anlaşılıyor ki içeriden de bu tarafa kaymalar var. Baktığınız zaman merkezi metropol ilçelerin nüfusu azalıyor. Bu tarafta inanılmaz bir artış var. Çünkü insanlar daha konforlu, daha rahat alanlarda yaşamak istiyorlar biliyorsunuz.
Evet.
Buralarda da bu anlamda müsait olduğu
için. Bir de günümüzde oraya doğru çok kaymaya başladı artık.
Tabii. Gerek böyle müstakil ev tarzında.
Evet.
Gerekse de böyle uygun arsalar olduğu için daha güzel, daha güvenilir, daha konforlu sitelerde yaşamak talepleri buradaki.
Başkanım burada minik bir ara soru sormak istiyorum. Bu Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi aslında mimari. Ya bizim böyle çok tarihten gelen çok özel mimarilerimiz var. Hatta Ankara'nın da kendine has bir mimarisi var. Siz bu yeni yapılan yapılarla ilgili böyle belediyede şüphesiz ki bu denetlemeyle ilgili organlarınız var ama bu konuyu özel eğiliyor musunuz? Yani o mimarinin daha böyle estetik durması açısından, daha böyle göze hoş gelmesi açısından.
Tabii eğiliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, hani biraz önce de bahsettim ya 20'lerdeki köy yaşamından bugün işte Türkiye'nin 41 ilinden daha büyük bir şehire dönüşme meselesi ve özellikle 80'li yıllardan sonra müthiş bir artan bir ivmeyle büyüyor. Bu şu demek oluyor, yani çok hızlı, hormonlu bir büyüme. Yani bu büyümeyi yani son 40 yılda kontrol etmek çok mümkün olmamış. Yani dolayısıyla ben 40 yıl öncesinde gidip şehrin mimarisini farklı bir konsepte oturmayı çok isterdim ama bugün itibariyle geçmişte çok fazla belki yapılabilecek bir şey yok ama bundan sonrası için tabii bir yükseklikler artık sabitlendi. Böyle kimse kafasına göre işte yapamıyor. Belli yükseklikleri aşamıyorsunuz. İşte DOP dediğimiz işte düzenleme ortaklık paylarından yeşil alana işte kamunun ortak faydalanabileceği okul, eğitim, sosyo-kültürel alan vesaire gibi bunu insan başına düşen alanlar ayrılmadan asla imar planları şu anda yapılmıyor. Ve eski yerleşim yerlerinde de çoğu kooperatif eliyle yapılmış yerlere ben çok açıkçası içim rahat etmiyor. Onlarla ilgili çalışmalar yaptırıyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmaları yaptırıyoruz. Birçok bölgede böyle riskli olabilecek alanlarla alanlara ilişkin bakanımızla da bu konuda birçok defa görüşmeler yaptık bürokratlarıyla ve konsept oluşturduk. Ve artık Sincan'da geçmişten bu taraf özellikle 99 depreminden önce yapılan ve kooperatif eliyle yapılan yapılar üzerinde kentsel dönüşümü hızlandıracak bir takım teşvikler şu anda devreye soktuk. Onların kentsel dönüşümüyle de ilgili yoğun bir çalışma var. Bir taraftan da böyle sadece statik endişelerle yapılacak kentsel dönüşümler değil, sosyal endişelerle yapılacak lokasyonlarda da kentsel dönüşüm. Saraycık bunun mükemmel bir örneğidir. Saraycık kentsel dönüşüm projesi işte 1-2 yıl önce bitti ve 5700 konuta vatandaşlarımız yerleşti. Şimdi 3500 daha eklendi, o da bitmek üzere. Derken bu 250 bin konutluk Türkiye projesinde 6400 konut da yine o bölgeye ekleniyor Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Yani orası bir sosyal çöküntü alanıydı Adem Bey. Orada ciddi riskler vardı. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Örnek bir şehircilik, örnek bir yaşam alanına dönüştü.
Burada şey önemli değil mi? Sadece sizin istemenizin ötesinde siyasi iradenin de burada masaya yumruğunu vurması aslında yapılacak işleri çok daha hızlandırıyor. Kararlılığı da gösteriyor.
Tabii yani şöyle, hani bir kere kentsel dönüşüm konusunda asıl yetki bakanlığa ait. Belediyenin böyle nihai yetkileri yok. Belediye işin başlatıcısı ve katalizörü, hızlandırıcısı olma rolünde tabii. Bakanlıktan gerekli koordinasyonu sağlama. Adeta vatandaştan bakanlık arasındaki ilişkileri hem başlatma hem hızlandırma, sonuç alma noktasında itici güç belediye tabii ki. Ama nihai yetki netice itibariyle bakanlıkta kentsel dönüşümde. Dolayısıyla bakanlıkla birlikte götürüyoruz bu süreçleri. Bir de böyle dediğim gibi bu kentsel dönüşümün dışında da böyle bir estetik katmak da çok önemli. Biz dolayısıyla uzun bir süredir sokak sarklaştırması uygulamalarımız oluyor. Yani birçok sokağımızda İşte cepheleri düzeltmek gibi, işte kent mobilyaları böyle güzel, hoş, estetik mobilyalarla, ışıklandırmalarla, şemsiyelerle vesaire.
Şehri güzelleştirecek hamleler yani.
Grafitilerle, işte tünellerde yaptığımız çalışmalarla. Mesela bir örnek anlatabilir miyim?
Lütfen.
Bir tren var bizim şehrin merkezinden geçen. Tabii bir ben yeni belediye başkanı oldum. Bir duvar yapılmaya başlandı şehrin ortasına. Allah Allah. Tabii koşa koşa gittim ben de. Yeni bir belediye başkanıyım. Ne oldu şimdi bu adam?
Ne kardeşim?
Şimdi herkes de beni yaptırıyorum zannediyor tabii vatandaş. Ne oluyor burada, bir duvar yapılıyor. Hiç hoş değil. Hemen Devlet Demir Yolları Genel Müdürü'nü aradım. Dedim ki genel müdür ne yapıyorsunuz siz, dedim ya, bu duvar örmek nedir? 2 metre yüksekliğinde duvar yapmış filan, neyse tekrar baktım gittim yanına. Ya dedim ki, dedi ki yapmak zorundayız. Niye? İşte bilmem ne filan standartlarına göre ses yalıtımını sağlamak için vesaire falan filan. İşte o şey modernize edilmişti ya.
Evet.
Başkent Ray diyoruz, eski banlıyor. Onun şeyi işte tamamlayıcı müştemilatı diyelim. Dedim ki mümkün değil. Yani ben bu şehri nasıl anlatırım bunu? İnsanlar diyorlar ki Berlin duvarı mı örülüyor şehrin ortasına. Neyse baktı bizim ısrarlı karşı koyuşlarımız karşısında nasıl yaparız, ne ederiz filan derken o işte 3-5 günlük işte istişareler kendi bürokratlarıyla filan. Dediler ki o zaman şeyi düşürelim biraz. Dedim o da yetmez. En sonunda önemli bir kısmını şeffaf yaptırdık filan ki yani o çirkin görüntü daha şey olsun filan. Öyle yaptılar tabii, çarşı şehir boyunca uzanan bir şey. Ve bir de tren alt geçitleri var. O da Devlet Demir Yolları'nın. Bunlarda da su yalıtımı var, su yalıtım sorunu var, izbe vesaire filan. Sonra bir süre geçince dedim ki yazıyorum bu taraftan, söylüyorum ama bir neticede alamayınca dedim ki bana dedim izin verin, muvaffakat verin. Ben dedim bu duvarları da güzelleştirmek istiyorum, tünelleri de güzelleştirmek istiyorum. Öyle bir izin aldık. Onunla birlikte duvarlara grafiti resimleri
yaptım.
Çok farklı bir görüntü oldu. Şimdi oradan rahatsız olan insanlar şimdi o grafitinin yanına gelip fotoğraf çektiriyorlar. Tünelleri ne yaptık? Tünellerde yalıtım problemini ortadan kaldırdık. Oraları toparladık, düzelttik ve mesela birine orman görüntüsü verdik. Şimdi o tünele girince böyle ışıklandırmalarla sanki ormanda yürüyormuşsunuz gibi. Birinde işte akvaryumda yürüyormuşsunuz gibi filan. Bayanlar özellikle çok tedirgin olurdu oradan geçerken.
Evet.
Şehrin bir yakasını öbür yakasını bağlayan tren alt geçitler. Şimdi yine dediğim gibi fotoğraf çektirmeye gidiyorlar vesaire. Böyle güzel nokta dokunuşlarla çok farklı havalar oluşturabiliyorsunuz. Yani.
Bu da aslında şeyi gösteriyor değil mi? Biz hep sizin gibi değerli isimlerle böyle sohbet ederken, şimdi sizinle konuşurken bir kez daha bunu çok iyi anladım yani, pekişti bende. Belediyelerin ve başkanların görev tanımları da değişti aslında. Normalde bir belediye başkanının, yani siz Sayın Tuna'dan sonra koltuğa oturduktan sonra böyle bir görev tanımı muhtemelen kafanızda yoktu diye düşünüyorum yani. Hani ben bir duvara grafiti yapayım, şehri daha güzelleştireyim falan. Bu hep hani hayatımızda birçok şey değişiyor ve gelişiyor ya. Yaşadıkça hemen o problem oluşturabilecek veya vatandaşı rahatsız edecek, teşkil edici durumları hemen bir pozitif çözüm üretmeye de başlıyorsunuz.
Yani. Belediyelerin zaten temel niteliği bu. Yani hareket kabiliyetleri, manevra kabiliyetleri ve hızlı reaksiyon almaları, hızlı pozisyon almaları.
Hı.
Yani bu olmadığı zaman diğer kurumdan farkı kalmaz. O zaman hiçbir ayrıcalığında olmaz.
Aslında böyle insanları da vatandaşlar daha çok seviyorlar biliyor musunuz? Yani şimdi hep Türkiye'de alışılagelmiş bir şey vardır ya, böyle takım elbise, kravat. İşte gittiğinizde işte ceketi çıkarmak, kolları sıvamak falan. Halkla bir problem varsa, kavga gürültü de olsa hemen onu çözmek orada. Adam kızacaksa da size kızmasın falan.
Tabii tabii.
Biraz
tabii.
önceki sohbetimizde de olduğu gibi.
Yani şöyle bir şey. Belediye, biz hoş geldin bebekle karşılıyoruz. Bizim hoş geldin bebek paketimiz var. Evet. Bir doğum olduğu zaman hoş geldin bebek paketimizden çocuk bebeğimize hoş geldin diyoruz. Ervah alemine gönderirken de cenaze hizmetleriyle gönderiyoruz. Yani bir insanın doğumundan ölümüne kadar belediye hayatın her alanında var. Olmak durumunda. Evet. Dolayısıyla siz bu kadar geniş bir çerçevede siz belli kurallara falan sığdıramazsınız belediyecilik işine.
Bu da aslında şey değil mi? Sizin mesela bağlı bulunduğunuz partiye de en büyük destekçisi de yerel yönetimler yani.
Tabii tabii.
Çünkü
tabii,
vatandaş tabii. sizin hizmetinizden ne kadar memnunsa Sayın Erdoğan'a o kadar teveccüh gösteriyor.
Tabii ki. Yani şöyle belediye böyle tanımım ya enteresan. Ben mesela şöyle düşünüyorum. Yani belediye kurumunu bulanlar böyle şey gibi hani Newton gibi, Arşimet gibi çok önemli bir şey bulmuşlar yani. Belediye. Öyle söyleyeyim çünkü hani tarifi tanımı olmayan her yere yetişen mesela böyle olağanüstü süreçler ki pandemide ben şu geçirdiğim son 5 yılda çok enteresan olaylar yaşadık. Yani işte pandemi gibi, uluslararası finansal krizler, savaşların yansımaları vesaire filan gibi. Hani işte normal bir gündemi neredeyse takip edemedik diyebilirim ya. Hep olağanüstü süreçlerin gündemi belirlediği zamanlar. Ve şimdi sen diyebilir misin ya 5393'te şu yazıyor bilmem ne. Ya öyle bir şey olamaz ya. Pandemide insanlar bırakın yardıma muhtaç diye tarif ettiğimiz sınıfı bırakın artık onlar. Bir işte ücretsiz izin almış. Adam normalde çalışıyor ama bir yıl ücretsiz izin vermişler adama. Evet. Şimdi bu adam aç. Sonra adamın dolmuşu var. Baktığın zaman işte kaydına kuyduna 3 milyonluk 5 milyonluk dolmuş görünüyor. E ne yapsın? Dolmuşu mu yesin adam ya? Şimdi taksici, eczaneler, kahvehaneler, kafeteryalar kapalı. Evet. E şimdi ne diyebilirsin sen?
Korku filmi gibi yani.
Tabii. 5393 falan diyemem ben buna arkadaş. Ben bu şehirde yaşayan kim varsa yanında olmak zorundayım. Vallahi özellikle zor zamanında. 65 yaş üstü ve kronik hastalar evlerine kapandı. Yani bu Sincan'da 40-50 bin kişi demekti. 100 kişiyi tespit ettik arkadaşlardan. 100 kişi bu işe...
Tim, özel tim.
Özgüledik. 30'a yakın aracı da buna ayırdım. Ve şehirde çeşitli noktalar oluşturdum. Ve tek tek de bu evlere dolaştık. Telefon numaralarını verdik. Doğrudan ulaşın dedik. 118 bilmem ne işte bekledi, gidiyor, meşgul falan uğraşmasınlar. Doğrudan vatandaşlar aradı. Eczane mi, market mi, pazar mı, hastaneye gidiş geliş mi ne varsa biz bu süre boyunca bu...
O dönemde çok ilginç görüntüler de çıktı ya. Bu işte sarımsak siparişi veren amcalar işte.
Olsun.
Değil mi?
Yani o mesela...
Keyifliydi yani.
Çok keyifli tabii ki yani. Vatandaşın şimdi şu çok önemli. Ben şöyle de düşünüyorum. Siyaset hiç olmadığı kadar duygusal zemin üzerinde yürüyor. Hizmet siyaseti, eser siyaseti vesaire. Eyvallah. Elbette onların da bir karnede bir karşılığı var. Hı. Ama ben geçmişte hiç olmadığı kadar siyasetin duygusal kontaklar üzerinden yürüdüğünü düşünüyorum. Yani belediye başkanına duygusal bir ünsiyet geliştirmemişse onun ne yaptığının da çok önemi kalmıyor. Hı. Ama bu duygusal zeminler de insanların en zorda... Mesela normal hayatta da belediye başkanlığı cenazede, düğünde gördüğü zaman çok sever vatandaş. Siz yüz milyonlarca lira para harcayıp inanılmaz eserleri ortaya koysanız o kadar alkış alamazsınız. O kadar sizi sahiplenmez, sevmez. Ama cenazesinde, düğününde olmak, zor zamanında yanında olduğunu göstermek inanılmaz bir etki bırakıyor. Mesela şunu da biliyor vatandaş. Ya belediye başkanı bir umut. Yani ben şöyle diyeyim. Belediye başkanı dert babasıdır. Belediye başkanı bir umuttur herkes için. Yani şöyle bir şey var. Bir kere rahatla ulaşabileceğini biliyor. Yani ben şu duyguyu çok hissettim Adem Bey. İlk göreve başladığından itibaren. Ben de mesela belediye başkanı olmazdan önce şöyle duygular bende de gelir giderdi daha evvelki hayatımda. Ya ben mesela kişisel ya da böyle küçük çevremdeki yaşadığım problemler kim ne kadar umurunda haberdar yukarıya doğru bu bir kanal böyle bir kanal var
bir
mı?
Bir adamın olacak da ileteceksin
falan. Ha ileteceksin falan de filan yani. Yoksa umurlarına mıyım filan şeyi vardır ya duygusu. Şimdi o duygu ben mesela geçmişte hissettiğim bu duygunun pozitife dönmesi meselesi benim için çok önemliydi. Şimdi ben o yüzden çok dolaşıyorum. Sokak, çarşı, pazar, köy. Neyse. Ve dolaştığım zaman şunu hissediyorum. Mesela böyle kendini adeta unutulmuş gibi hisseden, kimsenin kendi yaşamından haberdar olmadığını, umursamadığını düşünen insanlara gidip dokunup, onunla böyle hemhal olmak, onun sorunlarını aynı seviyede ama bir ilişki. Böyle üstenci, ukala, bilmem buyurgan vesaire değil. Onun dostuymuş, arkadaşıymış gibi konuşacaksınız. Ve şu sevinci çok net hissediyorum. Onun problemini çözemeyebilirsiniz. Elinde sihirli değneğiniz yok tabii. Her şey gücünüz yetmeyebilir vesaire. Evet. Ama o karşı tarafı mutlu eden en önemli duygu ne biliyor musunuz? Ya belediye başkanı beni dinliyor ya. Ha ben böyle şey değilmişim. Beni de dinleyen,
beni gören birisi var
varmış.
Diyor.
O duygu çok önemli.
Çok kıymetli bir şey.
Ben de bunu yapmaya çalışıyorum ve bu da beni çok memnun ediyor. Mesela ilk başta, görev ilk başladığınız zaman bana böyle geçmişte vesairede veya farklı yerlerde bu örneklerden bahsedenler olur. Derler ki işte filanca belediye başkanı vardı, hiç çıkmazdı dışarıya filan. Kimseyle çok muhatap olmazdı falan. Sonra ben şunu anladım. O geçiş döneminde yeni belediye başkanı olduğunuz zaman korkuyorsunuz çıkmaya. Çünkü henüz yetkinliğiniz yok. Sorulan sorulara cevap verememe endişeniz var. Veya vatandaşın sizi öyle bir konuma kendi kafasında oturtamaya endişesi olur. Yani acaba beni buraya layık görüyor mu? Ya yani bu da kim kardeşim yani filan diyebilir mi? Gibi bir takım endişeler var kendi içinizde. Evet. Ondan dolayı ilk çıkışta tedirginlik yaratıyor.
Bu da çok doğal bir şey aslında. İnsan için böyle bir şey bence.
Tabii.
Doğal bir
doğal ama siz bu duyguyu aşamayıp çıkamazsanız, 3-5 ay çıkamazsanız hiç çıkamazsınız.
Evet. Şimdi başkanım, siz Sayın Tuna'dan sonra göreve geldiniz. Aslında bir ara dönem.
Evet.
Bence bir siyasetçi açısından da çok zor bir süreç. Çünkü alışılmış belirli alışkanlıklar var. Bir belediye başkanının oturtturduğu bir kimlik var. Kendi ekibinizi oluşturmanız, kendi kafanızdaki yapıyı oluşturmanız bir süreç vesaire. Bütün bunlara geleceğim ama o süreç nasıl bir süreçti? Siz ilk belediye başkanı olduğunuz, size o bilginin verildiği anı hatırlıyor musunuz? Ne hissettiniz?
Vallahi Adem Bey, her şey birkaç günde oldu bitti. Yani bunu abartmıyorum söylerken. Sayın Melih Gökçek istifa etti. Tabii ilçe belediye başkanı da aynı zamanda Büyükşehir Meclis üyesi olduğu için
evet.
Ve ayrılan belediye başkanının yerine meclisten birisi ara dönemlerde geldiği için Sayın Mustafa Tuna Melih Bey'in yerine başkan oldu. Şimdi burası boşalmış oldu. İşte pazartesi günü Mustafa Tuna Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Salı günü bir temali yapacağız dediler. Perşembe günü bizi genel merkeze çağırdılar. 3 arkadaşımız çağırmışlardı. İşte evet. İlk önce yerel yönetimlerden sorumlu başkanımız vardı o zaman, Erol Kaya Bey. Sonra Cumhurbaşkanımıza çıktık. Orada bir görüşme. Sonra aday olarak Sayın Cumhurbaşkanımız beni açıkladı. Ertesi günde yapılan, mecliste yapılan seçimle resmi olarak belediye başkanlığı görevine gelmiş
oldum. Sayın Cumhurbaşkanımız size orada söylediği özel bir şey var mı?
Yani orası tabii...
Vatandaştan korkma, sürekli soku sahada ol vesaire.
Tabii. Şöyle. Tabii ben o zamana kadar da böyle üst düzey görüşmeleri de falan bulunan bir adam değilim. Yani tabiri caizse çok sade, sıradan bir insanım. Evet. Tabii o görüşmenin benim üzerinde oluşturduğu psikolojik baskıyı burada anlatamam yani. Çok heyecan, panik vesaire, Cumhurbaşkanı karşısında olma falan çok ayrı şeyler tabii ki. Tabii Cumhurbaşkanımız da durumu fark ediyor, anlıyor yani. İşte böyle rahatlatıcı, böyle biraz
eski. Heyecanı hissediyor yani.
Heyecanı hissediyor. Yani yer yer düşüp bayılmakla kendimi tutmak arasında kaldığım zamanlar oldu falan.
Şeyi soracağım size. Burada tabii Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediyeleri de var. Türkiye üzerinde siz takip eden birisi olduğunuz için biz de sizinle Twitter'da çok uzun bir süredir takipleşiyoruz. Gerçekten böyle objektif AK Partili belediyecilik ile veya AK Partili bir yerel yönetim ile Cumhuriyet Halk Partili bir yerel yönetim arasındaki fark nedir? Vatandaş bunu hissedebilir mi ya?
Ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi böyle bir, siz de biraz önce girişte sorunun girişinde belirttiniz. Yani bizim geleneğimiz belediyecilik üzerine kurulu bir gelenek. Biz oradan geliyoruz. Yani Cumhurbaşkanımızı böyle geçmişten bu tarafa böyle genel karakterini böyle irdelersek bir kere belediyecilik, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ön plana çıkan bir karakter. Yani o zamana kadar birikmiş ne kadar müzmin sorun varsa onların üstesinden gelmiş ve şehre bir vizyon çizmiş bir belediye başkanlığı. Üstelik kısa bir süre içerisinde. Onun öncesinde de işte Konya'yla vesaireyle başlayan bir belediyecilik aynı görüş üzerinden değerlendirirsek, bunun üzerinden halktan puan toplamış, sempati kazanmış ve merkezi iktidara yürümüş bir hareketiz biz. Dolayısıyla bizim belediyecilikte vatandaşın bizden beklediği de çok şey var. Yani puanlama farklı. Bir de öyle bir enteresan bir durum var. Yani bize vatandaş 10 üzerinden 10 puanı vermek için ince eleyip sık dokur. Ama CHP'li bir belediyeye puan verme noktasında bu kadar inceleyip sık dokunmaz sosyoloji. Çünkü zaten onlardan beklenen sınırlıdır. Biraz böyle sınırın üzerine çıktığı zaman onlara yüksek puan verebilir. Ama biz de 10 tane şeyin bir tanesini eksik yapsanız o ön plana çıkar.
Sizin hem yazılı hem sözlü zor zaman ya.
Zor zaman, evet. Yani dolayısıyla böyle hani biz de bunu dert etmiyoruz. Yani biz diyoruz ki çıtayı her zaman daha yukarısına taşımak zorundayız. Burası bizim için yeterli diye bir anlayışımız yok. Dolayısıyla o çizgiyi temsil etme noktasında da AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza siyasal desteğin temin edilmesi noktasında da benim burada bir vatandaş daha küstürmeye benim hakkım olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla ben hele bu süreçte ben elimdeki imkanları seferber etmek benim boynumun borcu. Sadece parasal imkandan da bahsetmiyorum. Benim kendi kişisel potansiyelim, enerjim, aklım, kabiliyetim, her neyse, ben şimdi bunu sahaya yansıtmazsam, bunu vatandaşa memnun etme noktasında, vatandaşın rızasını kazanma noktasında enerjimi ortaya dökmezsem ne zaman dökeceğim? Ben bu anlamda tabii en önemli konjektür, en önemli süreç ve herkesin her şeyiyle sahada olması gerektiren bir süreç olduğunu düşünüyorum.
Tabii biz çok da önemli bir seçime gidiyoruz yani 2023 herhalde. Gerçi Türkiye'deki bütün seçimler hep tarihin en zor seçimi olarak lanse ediliyor değil mi?
Evet,
hep
doğru.
Öyledir yani, siz zaten içindesiniz bu işin. Ama bu 2023 seçimleri gerçekten çok zor bir seçim olacak. Tabii ki anketler var. Her siyasi parti kendine göre hazırlıklarını yapıyor. Sayın Erdoğan da çok uzun bir süredir aslında sahada ve bu işin mücadelesini veriyor. Siz 2023'ü nasıl görüyorsunuz Sincan üzerinde?
Ben şimdi tabii yani bahsettiğiniz gibi ben de tabii işte uzun zamandır siyasetin içerisindeyim. Daha önceki teşkilat görevlerimden işte meclis üyeliği işte dönemlerime kadar birçok seçimde görevli olarak bulundum tabii. İşte sandık görevlisi oldum, kat görevlisi oldum, okul görevlisi oldum, bölge görevlisi oldum vesaire vesaire. Ve her seçimde en önemli seçim olarak girdik. Doğruydu yani. O konjektürde en önemli seçim oydu. Şimdi hep bir öncekinden daha önemli seçimlere, daha doğrusu kendinden önceki bütün seçimlerden daha önemli seçimlere gidiyoruz her seferinde, bu
evet.
Doğru. Şimdi 2023'te gerçekten bu anlamda hem de sembolik bir anlam var. 100. yılımız bizim, Cumhuriyetimizin 100. yılında yaptığımız bir seçim. Ve işte artık 1. yüzyılını tamamlamış bir Türkiye olarak, Türkiye yüzyılına adım attığımız bu süreçte yapısal sorunlarını halletmiş, kendi içindeki problemleri aşmış, artık bir dünya ülkesi, bir küresel güç olma noktasında o irade ortaya koymuş bir ülke ağırlığıyla yola çıkıyoruz Allah'ın izniyle. Ve bizim endişemiz son 20 yılda ülkemizin büyük adımlarla kat ettiği bu mesafe geriye dönmesin, akamete uğramasın. Biz böyle tepeye az kalmışken tekrar tepeden aşağı yuvarlanmak adeta istemiyoruz.
Olur mu böyle bir şey? Ya en kötü senaryoyu düşünürseniz siz kendi pencerenizden, bugün işte altılı masanın olası bir iktidarında Türkiye nasıl bir süreç bekler?
Ortalama bir vatandaşımızı konuştursak bu anlamda, o da gerekeni söyleyecektir. Yani şu anda bölgesiyle işte Rusya'sı, işte Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, işte Libya'sı vesairesiyle olan ilişkiler, şimdi son dönemde Mısır'la ve Suriye'yle düzenen ilişkiler, Balkanlar. Yani Türkiye asla Türkiye değil. Türkiye'nin tarihsel bir geçmişi var. Türkiye'nin bir gönül coğrafyası var. Türkiye'nin bir hinterlandı var. Dolayısıyla bu hem sosyal anlamda, hem ekonomik anlamda, hem tarihsel anlamda inanılmaz potansiyeller içeriyor. Şu anda son yıllarda şunu görüyoruz. Bu hinterland, bu coğrafya Türkiye ekseninde bir birleşmeye doğru bir irade ortaya koyuyor. Bu siyasal birleşmeden bahsetmiyorum yani. Sosyal, ekonomik birleşmelerden, birlikte hareket etmelerden bahsediyorum. Ve bu gelecekte Türkiye'nin, dünyanın en önemli güç merkezinden bahsediyorum. Ve dünyanın en önemli güç merkezinin de liderliğinin Türkiye üzerinden şekilleneceği net ortada, aşikar. Şimdi bu yolculuk çok önemli, çok kıymetli bir yolculuk. Şimdi bu yolculuk işte altılı masayla Türkiye'nin politik ekseni muhakkak değişecek ve bu artık öncelikleri, hedeflerin yerini bambaşka şeyler alacak ve Türkiye yine istikametinden savrulacak diye endişe ediyorum. İkincisi, ya hani öyle bir ihtimal vermiyorum da, hani bu politikayı sürdürmeye kalsalar bile 6 kişinin vesayetinde bir cumhurbaşkanından bahsediliyor. Olacak iş değil yani. Bu işte %1 dahi oyu olmayan kişiler cumhurbaşkanını vesayet altına alıp birlikte verecekleri kararlar üzerinden cumhurbaşkanının icraatını şekillendirecekler falan. Yani buna yani bilmiyorum yani buna işte böyle bir şeyden iyi bir ürün çıkması ihtimali ben hiç mümkün görmüyorum tabii açıkçası. Ve tabii temel hak ve özgürlükler anlamında işte katsayı probleminden başörtüsüne kadar vesaire kazanılmış birçok şeyimiz var bu noktada. Yani insanca yaşama noktasında bunların geriye döndürülebilir olması endişesi vatandaşımız açısından o da ciddi bir şey tabii. Tabii rezerv. Dolayısıyla bütün bunları birleştirdiğimiz zaman hem Türkiye'nin işte büyük Türkiye olma yolunda, o tarihsel bağlamdaki hinterlantıyla büyük bir güç olma yolunda ve gerekse şimdiye kadar vesayetten kurtulan ve temel hak ve özgürlüklerinde ciddi mesafe kat eden bir ülke olma yolunda çok ciddi mesafeler kat ettik. Dolayısıyla yani ben tabii hiç ihtimal vermiyorum ama hani karşı tarafın kazanması durumunda bunların birçoğunun en azından belheva olabileceğine dönük endişelerim, kaygılarım var tabii ki.
Siz tabii burada yerel yönetimler olarak da birçok projeler gerçekleştiriyorsunuz. Belki sorumluluğunuzun da çok fazlasında işte 100 bin, 110 bin, 120 binin üzerinde öğrenci mevcut burada. İşte sıfır atıkla ilgili projeler yapıyorsunuz. Bir taraftan ekonomiye katma ders sağlamak açısından işte bahsettiğiniz organize sanayiler var. Bunların daha rahat koşullarda çalışabilmesi açısından işte onları rahatlatacak hamleler yapıyorsunuz vesaire. Bütün bu bunları baz aldığınızda Sincan süreçte nasıl bir strateji planıyla karşı karşıya sizin gözünüzde?
Ben şimdi 5 yıl önce dedim ki Sincan'ı kültürün, sanatın ve sporun merkezi yapacağız. Başkenti yapacağız. Şimdi 5 yılda yaptıklarımıza baktığımız zaman Sincan bir kütüphane şehri oldu. Yani 2 tane olan kütüphane sayesinde bugün 9'a çıkarttık. 3 tane daha yapıyoruz. 12'ye çıkıyor. Ve 6500 olan kütüphane üye olan sayısı bugün 75.000 oldu. 12 kat arttı.
Ne diyorsun ya? Çok evet, büyük bir rakam.
Tabii.
6500'den 70.000'e.
75.000'e.
75.000'e.
75.000'e çıktı. Ve hani bizim insanımız okumaz denen algıyı bir kere çökerttik. Yani hizmeti siz ulaşılabilir, erişilebilir kıldığınız zaman muhakkak alıcısı var. Ve şimdi ben hala 9 oldu ya, hala yeri yok şu an. İşte 3 tane daha hızlıca yapıyoruz inşallah birkaç ay sonra.
Bitiriyoruz. Dolu değil mi yani?
Dolu, dolu. Tabii. 12, o da yetmez. 3 tane daha, 5 tane. Ben şimdi mesela dolaşıyorum ya, başkanım yeri bulamıyoruz deyince ben çok seviniyorum ya. Hani dersin ki ya yeri bulamıyormuş. Ne demek biliyor musunuz? Dahası lazım, yenisi lazım demek ki diye seviniyorum. Bu kadar talep görüyor diye seviniyorum tabii ki. Ya bir kütüphaneler şehri haline getirmek. İşte sıfır atık ve geri dönüşüm noktasında yine 5 yıl önce bir seferberlik başlattık. Ve bugün artık Türkiye'nin bu anlamda sıfır atık ve geri dönüşümle adeta özdeş bir belediye olduk. Sincan denildiği zaman sıfır atık geliyor akla. Sayısız yerli dışarıdan içeriden bir sürü ödül aldık vesaire. İşte verdiğimiz eğitimlerle 1.2 kilogram olan atığı 800-850 gramlara düşürdük. İşte gübre üretmeye başladık, mama üretmeye başladık. Mama üretiyoruz. Kuru mama, yaş mama sokak hayvanları için biyogaz üretiyoruz, sirke üretiyoruz, balık üretiyoruz. Sebze meyve çiftleri kurduk. Onlardan meyveler, sebzeler üretip ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz vesaire. İşte Ankara'nın en büyük, en modern, en güzel sokak hayvanları için bakım ve rehabilitasyon merkezini kurduk. Orada her türlü tıbbi, bilimsel metotlarla hayvanlarımızı iyileştiriyoruz.
Şu an aktif mi orası?
Tabii aktif. Ve ürettiğimiz mamaları orada kullanıyoruz. Şehrin çeşitli yerlerinde 80'in üzerinde kurduğumuz beslenme noktalarında besliyoruz vesaire. Onun için bir de at çiftliği kurduk. Ve at çiftliğinde midilli atlar da koyduk. Şimdi çocuklar için cazip olmasını istiyorum. Ben yaptığımız bir hizmet, belediye ile ilgili bir şey istiyorum ki çocuklar için ve gençler için cazip bir şeyler koyalım. Onun için gelsin ama orada görsün hayvan sevgisi aa filan desin. İşte yine eko çiftliği de aynı şekilde. Sıfır attık.
Şu an bu at çiftliği aktif mi?
Aktif tabii tabii.
Peki gelene gideni nasıl? Yani ilgi var mı?
Tabii. İlgi var. Ben ama bunu kendi seyrine asla bırakmıyorum. Ben şimdi böyle okullar benim sanki belediyelere bağlıymış gibidir. Ben sürekli her gün bir iki okula uğrarım, selam veririm, öğrencilere sohbet ederim ve böyle öğrencilere ben teklif ederim. İşte otobüsleri göndereyim. Hadi eko çiftliğe gidip gezelim. İşte hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezimiz gezelim vesaire diye. O bu şekilde yaptığınız zaman belki de bilmeyen, gündeminde olmayan, haberi olmayan kesimler de oraya ve çok takdir görüyorsun, çok seviyorlar vesaire filan. Ben böyle şeyi yaparım, bunu çok önemsiyorum. 5 yıldır bunu hiç aksatmıyorum. Gençlerle baş başa diye bir sohbet.
5 yıldır?
5 yıldır tabii. Haftada bir gün, iki gün, bazen üç gün bir lisede olurum. Liseli gençlerle sohbet ederiz. İşte onların böyle gelecek projeksiyonu, şehre dair beklentileri vesaire. Böyle şeydir.
Ben bir de atış serbest mi orada?
Tabii atış serbest. Özellikle bunu söylerim. Müdür, öğretmen kesinlikle müdahale etmesin. Yani başkanı üzmeyecekler, üzmeyecekler diye düşünmeyin. Ne istiyorlarsa onu sorsunlar. Çok güzel böyle şeyler oluyor, sohbetler oluyor. Çok böyle enstantaneler de çıkıyor falan. İşte geçen böyle sosyal medyada bayağı bir şey oldu, tıklandı. Bir çocuk işte kalktı, dedi ki açız başkanım dedi. Tamam hepimiz açız. Oraya hemen bir mangal kurduk okulun.
Ben hatırlıyorum onu ya. Birkaç hafta oluyor orada değil
evet,
mi?
Evet evet. Bir mangal kurduk böyle tüm öğrenciler falan. İnanılmaz çok güzel oldu. Şimdi mesela geçti bir okulda şunu dedi. Bir genç kalktı dedi ki başkanım dedi. Siz dedi siyasetçi olarak dedi okula gelmeniz doğru mu dedi. Biz de dedi oy kullanacağız dedi. Acaba siz oy istemeye mi geldiniz bize dedi.
Şimdi çok bu, önemli bir soru aslında.
Tabii. Şimdi baktım müdürün öğretmenin yüzü değişti. Rahat. Müthiş hoşuma gitti. Dedim ki böyle bir soru sorduğun için dedim seni bir kere tebrik ediyorum. Böyle bir özgüvenli bir soru sorduğun için. Tebrik ediyorum seni dedim. Ama buraya benim gelme duygumun dedim. Beni itici gücü bak. Şimdi gelsem bunu söylemekte haklıydın ama ben 5 yıldır geliyorum bak. Senin ilk geldiğin zaman burada lisede okuyan çocuk şimdi üniversiteyi bitirdi. Şimdi dedim ki ben lisedeyken, ortaokuldayken şeye meraklı bir adamdım. İşte yönetim, siyaset vesaire ama biz aklımızdan bile geçiremezdik belediye başkanına görüşmek. Mümkün mü? Ulaşmak mümkün değildi o zaman. Ben bu duygu kafamda kaldığı için bunun böyle yersiz bir duygunun olduğunu göstermek. Belediye başkanı sizden hiçbir farkı yok. Sizin çoğunuz çağı algılama kapasiteniz, bilişim, teknolojideki yönünüz inanılmaz. Ben yetişemem asla size. Ben sizlerle birlikte olduğum zaman sizden daha çok şey öğreniyorum aslında. Ve Ya hiç de öyle değilmiş ya, adam da bayağı bizim gibi bir adammış diye bir deyin. Ve siz de buralara niyetlenin ve ülkenin, inanın dedim bak, ben de AK Parti, hiç böyle yukarıdan yukarıdan dayım amcam falan yoktu belediye başkanlığına giden süreçte. Hiç yoktu. Zaman zaman ben de bir sokaktaki vatandaş olarak derdim ki ya hani AK Parti çok siyaset yapmak istiyorum. Sonra AK Parti'ye adım attım. Normal gittim selam verdim. Kapıdan girdim. Selam verdim. İlçe başkanlığı.
Sene kaçtı?
Sene 2009 filan. Selam verdim. İlçe başkanlığına bir şekilde merhaba dedik, gittik filan. Öyle başlayan bir süreç. Ve dedim ki bak, hiç şöyle bir endişeye kapılmayın. Yani zaten köşeler tutulmuştur. Bize kim yol verecek vesaire filan. Hiç böyle bir endişeniz olmasın. Türkiye eskisinden daha fazla kaliteli insana ihtiyacı var. AK Parti de eskisinden daha fazla kaliteli insana önem veriyor. Hiçbir endişeniz olmasın. Siz yeter ki kendinizi donatmaya, kendinizi daha yetkin hale getirmeye çalışın. Vicdanen, yani ben şunu istiyorum ama bunu hak edecek iş yapıyor muyum sorusunu vicdanen evet derseniz Allah size her türlü kapıyı açar. Bu duygu oluşsun diye geliyorum sizde. Birinci gelme nedenim bu. İkincisi dedim, sohbet süresince size siyasetten bahsettim mi? Belediyeden bahsediyoruz, şehre dair konuşuyoruz vesaire. Yani herhangi bir siyasetten, partiden, şundan bundan da bahsetmedim ben filan dedim. Sonra çocuk çok memnun oldu. Teşekkür ederim başkanım filan dedi. Yani böyle kontra sorular, evet, farklı sorular, hiç bunlar önemli değil.
Gençler şu anda süper ya maşallah.
Evet,
Allah,
evet.
Süperler evet. Yani. Sizin büyük şehirle böyle hiç anlaşamadığınız noktalar var mı? İşte ana arterler vesaire, işte burası sizin, burası bizim veya biz burayı yapıyoruz veya siz burayı yapmıyorsunuz.
Ya oluyor tabii yani. Zaman zaman oluyor. Ben bu konuda mevzuatın bir elden geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim bile böyle zorlandığımız, ya acaba biz mi o mu bilmem ne dediğimiz işler oluyor yani. Ki bunu vatandaş nasıl ayırt etsin yani. Yok 15 metrenin üstü büyük şehir, altı küçük şehir, işte kanalizasyon, büyük şehir, metro, otobüs, öteki ya büyük şehir miydi, ilçe miydi? Şimdi vatandaş belediyecilikle bir şey arayacak. Acaba kimi arayacağım ben diyor. Bu konu kime yetkili? Yani bir de başka altyapı kurumlar var. Telekom gibi, evet, ne bileyim işte şey gibi, doğalgaz gibi filan. İşte onlar kazıyor. Sonra öteki geliyor, askıyım ben diyor. Öteki geliyor, kapanacak bura diyor. Bilmem ne diyor. Şimdi vatandaş da çok tereddüte düşüyor yani. Kimi arayacağını bilemiyor filan. Yani çok da haksız görmüyorum vatandaşı. Bunların biraz daha sadeleştirilmesi lazım. Bir formül bulunması lazım vesaire. Yani vatandaş ne büyükşehir ve ilçe belediyesinin görev ve yetki ayrımını tam yapabiliyor ne de merkezi hükümet kurumlarının yetkileriyle belediyeyi ayırt edebiliyor bazen. Bazen ayırt etse bile diyor ki ben kardeşim seni görüyorum, sana söylüyorum. Sen de git diyor. Sağlık Bakanı'na anlat diyor durumu diyor. Doğru. Ben de doğru baktım ki belediye başkanının tanımı öyle kitap kitapla olacak iş değil. Ve başından itibaren de enerjimin çoğunu, belediye olarak da enerjimizin çoğunu neye harcıyoruz biliyor musunuz Adem Bey? Bizim dışımızdaki kurumları buraya yatırıma ikna edip süreçleri hızlandırmakla ilgili çalışıyoruz. Hastanenin yapılması, işte karakolların yapılması. Mesela ben Fen Lisesi'ne gidiyorum Milli Eğitim Bakanlığı'na. Ziya Bey'i de o zaman Milli Eğitim. Ben dedim şunu istiyorum sizden dedim. Bir protokol yapalım. Dedim belediye bütçesinden yapacağız dedim Fen Lisesi'ne. Öyle deyince biraz böyle içerledi, biraz da takdir etti. Vallahi dedi Allah razı olsun ne diyeyim filan dedi. Biz böyle karar aldık mecliste. Yapacağız.
Yaptınız mı peki?
Meclis üyelerinden eleştirenler var. Ya bizim işimiz mi kardeşim, bu parayı niye şuraya buraya harcamıyoruz? Dedim ya şehrin vizyonu benim için çok önemli kardeşim. Şehrin marka değerinin yükseltilmesiyle ilgili bir çalışma yapıyorum ben dedim. Yani bu protokol bekliyorum. Arıyorum. Protokolle ilgili bir şey yok. Bakanlıktan, Milli Eğitim'den filan. Geldi gelecek, oldu olacak filan. Sonra bir haber geldi. Bakan Bey işte bir dursun bir farklı bir gelişme oldu filan demiş. Kimse bilmiyor farklı gelişmenin ne olduğunu. Sonra ben de uğraştım ettim, Bakan Bey'e ulaştım. Bir hayırsever geliyor o anda. Diyor ki ben Fen Lisesi yapmak istiyorum, bana yer gösterin diyor. O da diyor ki ya Sincan'a yap diyor Allah'ın seversen. Adamlar beni yıldırdı diyor, tamam mı? Ondan sonra adam buraya çıktı geldi. Allah gönderdi yani. O bütçeyi oraya harcamamızı değil de başka yere harcamamızı demek ki vesile oldu. O yaptı bitirdi mesela. Çok güzel. Dört dörtlük bir Fen Lisesi oldu.
Son olarak şeyi soracağım. 2023 seçimleri var önümüzde. Evet. Şüphesiz ki çok önemli. Bütün siyasi partiler açısından çok önemli. Türkiye açısından çok önemli. Siz burada Sincan Belediye Başkanı olarak kendinize nasıl bir görev adlediyorsunuz? Sizce 2023'ün şifresi nedir kazanmak için?
Tayyip Erdoğan'dan bahsediyoruz. Ömrünü milletine adamış birinden bahsediyoruz. Ve Tayyip Erdoğan'ı sevenler, Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmak istiyorsak yapacağımız tek şey çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bugüne kadar hep oyu kaldı. Bundan sonra sıra bizde. Lütfen onun yükünü hafifletmek için gece gündüz demeden çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayalım.
Başkanım çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sizinle sohbet etmek gerçekten güzeldi. Sevgili arkadaşlar, Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Başkanımızla beraberdik. Tabii biz röportajlarda hani hep böyle bir mesafeyi korumaya çalışıyordu ama Sayın Başkan o kadar samimi ki en son röportajı abi diyerek falan böyle bitirebilirdik. Kendinize iyi bakın. Haftaya yeni bir röportajda karşınızda olacağız. Hoşçakalın.